sadece Allah için sevmek kafi değil. Mümin, mümin kardeşini sever Allah için. Ama bu yetmez, aynı zamanda kafirden nefret eder Allah için. Allah, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ buyuruyor. Allah muhsin olanları, güzel yapanları, ne yapıyorsa yapsın güzel yapanları sever. İbadet de yapsa güzel yapar, araba da yapsa güzel yapar, şu duvarı da boyasa güzel boyar, halıyla yapsa güzel yapar. Allah bu ahlakı öğretti Müslümanlara ama Müslümanlar o ahlakı kaybettiler. Her kim cennetin yüksek makamlarını istiyorsa, cennetin ortalarını istiyorsa, köşklerini istiyorsa, Firdevs cennetlerini istiyorsa sakın cemaatten ayrılmasın buyurdu. Çünkü şeytan iki kişiden uzaktır, bir kişiye yakındır buyuruyordu. Tek başınıza kalmayın diyordu. Tek başınıza cenneti kazanmanız zordur. Tek başına kurtuluş yoktur.
Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Men yehdillahu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمات أنعمت بها علينا في قديمنا وحديث أو سرنا وعلانية أو خاصتنا وعامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle Ehli kitaba neden Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap diye hitap etmiş. Neden müminleri hakkıyla iman etmiş olan kimseleri imanlarından geri döndürmek istiyorsunuz? Neden Allah'ın dininde eğrilikler bulmaya çalışıyorsunuz? Neden Müslümanları kendi dinlerinden şüpheye düşürmeye çalışıyorsunuz? Eğer Müslümanları kendi dinlerinden şüpheye düşürecek olursanız, o zaman yeryüzünde Hakk'a inananlar kalmaz ise, Hak giderse onun yerine neyin geleceğini zannediyorsunuz? Hak giderse onun yerine batıl gelecektir. Siz şirk içerisindesiniz. Ne İbrahim, ne Musa, ne İsa aleyhisselam hiçbirisi şirk içerisinde değildi. Siz onların izinden gittiğini iddia edenler, şirk içerisinde yaşayanlar, kiminiz İsa'yı tanrılaştırdı, Ruhul Kudüs'ü tanrılaştırdı, kimi Uzeyr'i tanrılaştırdı, kimi nefsini tanrılaştırdı, kimi reislerini tanrılaştırdı, kimi rahiplerini, kimi din adamlarını, bilginlerini tanrılaştırdı. Eğer müminler kendi dinlerinden şüphe edecek olurlarsa o takdirde sizin yolunuza gelecekler demektir. Sizin yolunuz ise
şirk yolundan başka bir şey değildir. Hak gidecek olursa batıl gelir. Hak gelecek olursa batıl zail olur. Allah Azze ve Celle bu şekilde Ehl-i Kitab'ın gerçek niyetini de ortaya koymuş oluyordu. Ehl-i Kitab'ın gerçek niyetini anlamayanlar veya anlamak istemeyenler, onları Ehl-i Kitab olarak görüp onları kafirlerden farklı zannedenler, onları hatta kafir olarak görmeyenler, görmek istemeyenler, işte Allah Azze ve Celle bütün Müslümanlara ve bütün insanlara onların gerçek niyetlerini ortaya koymak suretiyle bir mesaj vermekte ve ey müminler, Ehl-i Kitab sizi yeniden dininizden döndürmek, yeniden sizi kafir yapmak istemektedir. Geçmişte kafir olduğunuz gibi sizi yeniden müşrik yapmak istemektedirler. Size verilmiş olan hakkı kıskanmakta ve kendi batıl dinlerinin yeniden yeryüzünde galip gelmesini istemektedirler. Allah Azze ve Celle zaten onların dinine razı olmuş olsaydı bir peygamber daha, bir kitap daha göndermeyecekti. Allah zaten onların dinine razı değildi. Ve bu yüzden yeryüzüne bir kez daha müdahale ediyordu. Bir peygamber göndermekle, bir kitap göndermekle Allah Azze ve Celle bir kez daha müdahale ediyordu. Ve bu şekilde Ehl-i Kitab'a gerçek niyetlerini açıklıyor, onların niyetlerini yüzlerine çarpıyor. Diğer taraftan da Müslümanları ikaz ediyor ve onlara karşı dikkatli olunuz buyurulmuş oluyordu. Onlara bu şekilde verilmesi gereken mesaj verildikten sonra, ey Ehl-i Kitab ifadelerinden sonra Allah Azze ve Celle ey iman edenler diye başlamış ve iman edenlerin Ehl-i Kitab'a uymaması noktasında onları ikaz etmişti. Ey iman edenler! Sizin kitabınıza inanmamış ve sizi kendileri gibi müşrik yapmaya çalışan, sizi kendileri gibi kendi hayat tarzlarına uydurmaya çalışanlara nasıl itaat edersiniz? Kur'an bunun küfür olduğunu ilan etti. Onlar sizin yeniden kafir olmanızı isterler. Allah Azze ve Celle bu dini yeryüzünde hakim din olsun diye gönderdi. Bu ümmet yeryüzünde kumandan millet olsun diye gönderildi. Bu ümmet hakim millet olsun diye yaratıldı. Fakat onlar son birkaç asırdan beri mahkum oldular. Allah Resulü'nden itibaren aşağı yukarı 18. 19. asırlara kadar, 10 asır 12 asır kadar yeryüzünde hakimiyetlerini devam ettirmiş olan ve yeryüzünde adaleti yaymış olan Müslümanlar son birkaç asırdan beri her gün daha gerilediler ve hakimiyetlerini kaybettiler. Allah Azze ve Celle halbuki bu dini ve bu ümmeti yeryüzünde kendi medeniyetini kurmak için görevlendirmişti. Müslüman yeryüzünde Allah'ın halifesi olacak, yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir nizam, bir medeniyet tesis edecek idi. Bunu başarabilmesi için yeryüzünde hakim olması gerekiyordu. Fakat Müslümanlar son asırlarda Allah'ın bazı emirlerini yerine getirmez oldular. Ey iman edenler! Yeryüzünde gücünüzü koruyabilmeniz için cihat için atlar hazırlayın buyurmuştu Kur'an. Hazırlık yapın daima. Hazır olun demişti. Onlar hazırlığı terk ettiler. Hazırlığı terk edince tokadı yediler. Ve o ayetin tokadını yediler. Birinci Dünya Savaşı ile o ayetin tokadını yediler. Neden emri yerine getirmediniz? Neden Allah Azze ve Celle size düşmanlar için onlarla mücadele edebilmek için atlar hazırlamanızı, maddi vesilelere sarılmanızı emretmiş idi? Neden o emri yerine getirmediniz? O emri yerine getirmeyenler o ayetin tokadını yiyecekler. Ve yediler. Birinci Dünya Savaşı o idi. O ayetin tokadıydı. Bu ümmet yeryüzünde hakim olacaktı. Bu ümmet yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir medeniyet meydana getirecekti. Bu ümmet hakim olacak idi, aziz olacak idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyordu. Peygamberlik verildiği zaman İslam'ı anlatmaya başladığında kavmi gelmiş, Ebu Talib'le ricacı olmasını istemişlerdi. Ondan bir şeyler istiyorlardı. Ona diyorlardı ki yeğenine söyle bu davadan vazgeçsin. Yoksa aramız açılacak. Ya Ebu Talip bu işi hallet diyorlardı. Ebu Talip çağırıyor yeğenine diyordu ki ey yeğenim milletin gelmiş bak. Aşiretler gelmişler senden davacıdırlar. Senin bu davayı bırakmanı istiyorlar. Milletimizi ikiye böldün diye iddia ediyorlar. Ne dersin bu hususta dediğinde? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiştik ey amca. Ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki o kelimeyi dedikleri zaman bütün milletler, Araplar ve Arap olmayanlar hepsi onlara boyun eğecekler. Ben onlara yeryüzünün hakimiyetini vaat ediyorum. O kelimeyi dedikleri zaman bütün dünya onlara boyun eğecek. Nedir o kelime dedi Ebu Cehil ve Ebu Cehiller? Dilin kemiği yok ki söyle söyleyelim dediler. Eğer mesele bir kelimeden ibaretse söyle söyleyelim. Madem bütün dünya bize boyun eğecekmiş söyle söyleyelim dediler. La ilahe illallah deyin dedi Resulullah. Hayır olmaz deyip defolup gittiler. Çünkü biliyorlardı ki la ilahe illallah bir hayat nizamıydı. Yalnızca bir kelimeden ibaret değildi. Hayatınızı Allah'a hakim kılacaktınız. Başkalarını değil. Ne bir insanı, ne bir azizi, ne de bir reisi değil. Hayatınıza Allah hakim olacaktı sadece ve sadece. La ilahe illallah bir hayat nizamı demekti. Baştan aşağı her şeyin değişmesi demekti. Ne kadar şey varsa yeryüzünde, ne kadar değer ölçüleri varsa, ne kadar kıstaslar varsa hepsinin değişmesi demekti. Ne kadar kriterler varsa hepsinin değişmesi demekti. Kopenhag kriterleri de olsa onların yıkılması demekti. Müslümanlar şu anda yıkmaya geldikleri kriterleri kabul etmek için dört nala koşuyorlar. İslam Kopenhag kriterlerini kabul etmek için gelmedi. Kopenhag kriterlerini yıkmaya geldi İslam. Belki bazı kimseler o kriterlerin içerisinden İslam'a uygun olanlar yok mu diyebilirler. Neden İslam'a uymayanları görmüyorsunuz da? Neden İslam'a uyanları görmek istiyorsunuz sadece? O cihetten bakacak olursanız dünyanın bütün kriterlerinde mutlaka İslam'a uyan bazı yönler bulabilirsiniz. Hristiyanın kriterlerinde de, dinsizin kriterinde de, komünistin kriterinde de mutlaka bazı şeyler İslam'a uygun olduğunu görebilirsiniz. İslam'ın kriterlerinde zina haram olmayacak mı? İslam'ın kriterlerinde içki haram olmayacak mı? İslam'ın kriterlerinde faiz haram değil mi? İslam'ın kriterlerinde şunlar ve şunlar farz değil mi? Neden onları görmüyorsun? İslam kendi dışındaki bütün kriterleri yıkmaya geldi. Onlarla uzlaşmaya gelmedi. Çünkü yeryüzü Allah'ındır. Ve Allah yeryüzünde yalnız kendi dediğinin olmasını istiyor. Yeryüzü benimdir diyor. Benim dünyamda benim dediğim olur diyor. Haksız mı? Allah'ın kriterleri dışında başka kriterleri kabul etmemiz mümkün değil. Hem öyle bir şey yapacak olursak o takdirde bunun manası şudur. Demek olur ki Müslümanlar artık hezimeti kabul etmişler. Demek ki İslam kriterleriyle bir yere varamayacaklarını itiraf ediyorlar. Batının kriterlerini kabul ediyorlarsa, demek ki İslam'ın kriterleriyle bir yere varamadık diyorlar. Bunu söylemeye hakkınız var mıdır? İslam'ın kriterlerine uydunuz da mı bir yere varamadınız? Siz İslam'ın kriterlerine uyduğunuz asırlarda dünyanın hakimiydiniz. Siz İslam'a uyduğunuz zaman hakim oldunuz. Siz o kriterleri terk ettiğiniz zaman mahkum oldunuz. O kriterleri terk etmek demek, bu kriterlerle bir yere varılamıyor demek, bu hem o kişinin kalbinde şüpheler meydana getirir. İslam'ın kriterlerinden şüphe eder. Hem de başka insanlar, Müslüman olan ve olmayan bir sürü gafil insan, hepsi artık İslam'ın kriterleriyle bir yere varılamayacağını düşünmeye başlarlar. Ve hepsi şüphe etmeye başlarlar. Böyle bir şey hakkınız var mıdır? İslam milletleri içerisinde yerini almaya çalışmayıp Avrupa'nın içerisinde yerini almaya çalışanlar, Avrupa'da bazı şeylerin özgür olduğunu zanneden gafiller, başörtüsü meselesine tutturmuş da tutturmuşlar, ondan başka mesele yokmuş gibi sanki, sanki ondan başka farz yokmuş, sanki baş açmaktan başka haram yokmuş gibi, başka mesele bilmeyip de sadece bunun üzerinde duranlar ve Avrupa'da buna izin verildiğini her gün söyleyip duranlar, Allah emrettiği için değil de insan haklarından dolayı bunu savunduklarını söyleyenler, açıkça Rabbimin emridir demeye bile göze alamayan gafiller, neden Avrupa'nın başörtüsüne müsaade ettiğini söylüyorsunuz da çifte standartçı Avrupa'nın, birçok meselede çifte standartını göstermiş olan Avrupa'nın neden başörtüsüne müsaade ettiğini söyleyip duruyorsunuz da neden ondan dolayı Avrupa Birliği içerisinde yer almak istediğinizi ima ediyorsunuz da neden Arap devletlerinde de başörtüsü serbest, ilkokulundan üniversitesine kadar oralarda da serbest, neden orada yerinizi almayı düşünmediniz? Neden kızını Amerika'ya gönderdin de neden Suriye'ye göndermedin? Neden Mısır'a göndermedin? Neden eğer başörtüsünün serbest olduğu bir devlet aradınsa bütün Arap devletlerinde serbestti? Hiç bunu gündeme getirmediniz. Bunun hesabını vereceksiniz. Kopenhag kriterlerine sığınacaksınız. Allah'ın kriterlerini terk ettiniz. Allah'ın istediği gibi bir mücadele etmezseniz, kendi kafanızdan mücadele yöntemleri, stratejileri geliştirirseniz, sonunda hüsrana uğrayacaksınız ve başka kriterlere uymak zorunda kalacaksınız. Artık Allah istiyor diye isteyemeyeceksiniz. İnsanlık adına isteyeceksiniz. Artık Allah emrettiği için savunamayacaksınız. İddia edemeyeceksiniz. Özgürlük namına savunacaksınız. Bu ümmet yeryüzünde hakim olacaktı. Görevini yerine getirecekti. Bu ümmet yeryüzünde Allah'ın halifesi olacaktı. Allah namına yeryüzüne hükmedecekti. Allah namına hükmedecekti, kendi namına değil. Kendi kriterlerini koymayacaktı. Rabbinin kriterlerine uyacaktı sadece. Eğer bu ümmet bu görevi yerine getirmeyecek olursa kim yerine getirecek? İslam'dan başka bir hak yok ki, Allah katında İslam'dan başka bir din mevcut değil ki, başkaları mı bu görevi yerine getirecek? Bu ümmet bu görevi yerine getirmek istiyorsa, yeryüzünde Allah'ın halifesi olmak istiyorsa, Allah'ın ilk basamak olarak önerdiği yöntem, yeryüzünde Müslümanların hiçbir zaman kafirlere taviz vermemesiydi. Hiçbir zaman kafire taviz vermeyecekler. Hiçbir zaman kafire itaat etmeyecekler. Ve daima hareketlerini küfürden ayıracaklar. Lekum dinukum veliye dinin manası da buydu. Aramızda bir bağ yok demekti bunun manası. Aramızda bir köprü yok demekti. Dininiz size, dinim bana diyecekti Müslüman. Küfür burada, İslam burada. Tevhidle şirk arasında hiçbir zaman köprü olamaz. Eğer bu yönteme göre gitmiş olsaydılar, başkalarının kriterlerine sığınmak zorunda kalmayacaklardı. Allah Azze ve Celle ehli kitaba uyulmaması konusunda iman edenleri uyarıyor. Eğer ehli kitaba uyarsanız ey iman edenler, eğer ehli kitaba uyacak olursanız onlar sizi imanınızdan sonra çevirip yeniden kafir yaparlar. Bunun manası, eğer ehli kitabın kriterlerine uyacak olursanız, kendi kitaplarını tamamen terk etmiş olan, ehli kitap olmaktan da çıkmış olanların kriterlerine, onların kriterleri İncil'in kriterleri de değil, onların kriterleri muharref olan Tevrat'ın kriterleri de değil, onların kriterleri tamamen dinsizliğin kriterleri, çünkü Avrupa bugün Hristiyan da değil. Avrupa'da yapılan anketlerde milletin %70'inin dine inanmadığı ortaya çıktı. Çünkü asırlarca Engizisyon mahkemelerinde bilim adamlarını idam etti kilise. Kilisenin yanlışını ortaya çıkartan bilim adamlarını idam ettiler. Hatta kiminin kanı yere değmesin, dünya onun kanıyla kirlenmesin diye ateşte yaktılar. Dolayısıyla bilim adamları dinsizliği tercih ettiler. Yanlış din, insanların elleriyle yazıp da uydurdukları din, dinsizliği doğurdu. İslam aleminde bilim geliştikçe, o bilimsel faaliyetler batıya geçtikçe, tercümeler yapıldıkça, batıda 16. yüzyılda aşağı yukarı Rönesans hareketi başladı. Rönesans hareketi bir taraftan bilimin gelişmesi, bilimsel faaliyet hareketi iken, diğer taraftan anlatmış olduğum sebepten ötürü, kilisenin bilimle çatışmasından, üniversiteyle çatışmasından ötürü bilim adamları dinsiz olmaya başladılar. Ondan ötürüdür ki Batı'nın kriterleri İncil'in kriterleri de değil, Batı'nın kriterleri Tevrat'ın kriterleri de değil, dinsizliğin kriterleri, hiçbir dinin kabul etmediği şeyler Batı'da helaldir. Bütün dinler faizi haram gördü. Bütün dinler zinayı haram görür. Bütün dinler İslam'ın haram gördüğü bir takım şeyleri geçmiş şeriatler de haram kıldılar. Ama bütün bunlar Batı'da bugün helaldir, serbesttir. Bunların Hristiyanlığın veya Tevrat'ın kriterleri olduğunu söyleyebilir misiniz? Demek ki hakikatte onlar hiçbir dine inanmamaktadırlar. Ve böyle bir milletin kriterlerini kabul etmek demek, dinsizliğin kriterlerini kabul etmek demektir. Allah Azze ve Celle bu ümmeti bunun için yaratmamıştı. Bu ümmet kuyruk olmayacaktı, baş olacaktı. Bu ümmet görevini yerine getirdiği asırlarda baş idi. Ne zaman ki görevini terk etmeye başladı, ne zaman ki kalbinde dünya sevgisi çoğaldıkça çoğaldı, ne zaman ki ölümden korktu, görevini terk etti, İşte ondan itibaren yeryüzünde görevini yerine getiremez oldu. Halifelik görevini yerine getiremez oldu. Halife olacakken, yeryüzünün hakimleri olacaklarken mahkumları olmaya başladılar. Kur'an-ı Kerim onların kriterlerine uymayın diyordu bize. Onları dost edinmeyin diyordu bize. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar diyordu bize. Fakat Müslümanlar onları dost edinmek zorunda kaldılar. Kendilerini o noktaya getirdiler. Allah Azze ve Celle ise daha hareketin ilk günlerinden itibaren İslami hareketin, Nebevi hareketin, Muhammedi hareketin ilk günlerinden itibaren, ilk haftalarından itibaren müminlerin İslami hareketin kafirden uzak kalması gerektiğini ilan ediyordu. Daha Alak suresinin sonunda Allah Azze ve Celle kafire itaat etme diyordu. Kalem suresinde فَلَا تُطَيْ الْمُكَذِّب۪ينَ diyordu. Kafire, o yalanlayanlara itaat etmeyin diyordu. وَدُّ لَوْ تُطْه۪ينَ İstiyorlar ki sen onlara yumuşaklık gösteresin. Onlarla anlaşmaya çalışasın. Uzlaşmacı olasın istiyorlar. فَيُطْه۪ينُونَ Eğer sen böyle olursan, onlar da sana karşı anlaşmacı olacak, uzlaşmacı olacak, yağcılık yapacaklar. فَلَا تُطَيْ الْمُكَذِّب۪ينَ İtaat etme o kafirlere. Onlar senin hareketinin içini boşaltmak istiyorlar. Onlar seni saf dışı etmek istiyorlar. Onlar seni de kendilerine benzetmek istiyorlar. Senin hareketin onlardan ayrı bir harekettir ey Resulüm. Hiçbir zaman onlarla işbirliği yapmayacaksın. Hiçbir zaman onlarla flört etmeyeceksin. Daima senin hareketin safi bir hareket olarak kalacak. Senin hareketin safi olmazsa Ebu Bekirler safi olmaz ki, Ömerler safi olmaz ki. Hareketin metodu o hareketin elemanlarını safi yapar veya karışık hale getirir. Karışık metotlar, karışık Müslümanlar ortaya çıkartır. Safi metot, lekum dinukum veliye din metodu ise safi bir hareket ortaya çıkartır. Allah Azze ve Celle işte öyle bir hareket istiyordu. Kafire itaat etmeyin diyordu. Kafirle flört etmeyin. Ya eyyühellezine amenu in tuti'u fariqan minel lezne utul kitabe yaruddukum ba'da imanukum kafirin. Sizi tekrar kafir yaparlar ey iman edenler. Eğer onlara itaat edecek olursanız, bazı meselelerde bile olsa onlara itaat edecek olursanız, onlardan bazı fırkalara itaat edecek olursanız, sizi imanınızdan sonra döndürüp yeniden kafir yaparlar. Onların hedefleri budur. Onlar sizin hayat tarzınızı değiştirmek istiyorlar. Onlar hayat tarzınızı değiştirmek istiyorlar ey iman edenler. Siz kendinize ait bir hayat tarzına sahipsiniz. Sizin kendinize ait bir nizamınız var. İslam nizamı bütün nizamlardan farklı bir nizamdır. Tevhid bütün şirk çeşitlerinden daha bir farkı vardır. Tevhid hiçbir şirki kabul etmez. Dolayısıyla bütün hayat nizamlarından farklıdır. Hiçbir hayat nizamı İslam'ın kabul edebileceği bir hayat nizamı değildir. Allah Azze ve Celle ondan ötürü kendi gönderdiği hayat nizamından başkasını kabul etmeyeceğinden ötürü Kur'an'ı göndermişti. Başka bir hayat nizamını kabul edecek olsaydı o takdirde Allah Azze ve Celle Kur'an'ı göndermeyebilirdi. Ey iman edenler! وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَاَنْتُمْ تُطْلَى عَلَيْكُمْ اَيَاتُ اللّٰهِ Nasıl inkar edersiniz sizi Allah'ın ayetleri okunup dururken وَفِيكُمْ رَسُولُ Ve aranızda Allah'ın peygamberi varken nasıl olur da hala kafirlerle flört edersiniz? Allah'ın Resulü sizin aranızdayken, Allah'ın kitabı sizin aranızdayken nasıl bunu yaparsınız? وَمَنْ يَعْتَسِمْ اللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Her kim ki Allah'ın ipine sarılacak olursa, Allah'a sarılacak olursa, o takdirde ancak onlar, sadece Allah'a sarılmış olanlar sırat-ı müstakime iletilmiş olan kimselerdir. Onun dışındakiler sırat-ı müstakime iletilmeyeceklerdir. Allah'a sarılmak demek, Kur'an'a sarılmak demek. Allah'a sarılmak demek, Allah'ın Resulüne sarılmak demek. Allah'a sarılmak demek, Allah'ın nizamına sarılmak demek. Allah'ın nizamından başka bir nizamı kabul etmemek demek. Allah'ın medeniyetinden başka bir medeniyeti kabul etmemek demek. Onların medeniyeti insanı tanımadan oluşturulmuş olan bir medeniyetti. Bunu kendileri de itiraf ediyorlar. Batının aydınları da bunu itiraf ediyorlar. Yazmış oldukları kitaplarda biz diyorlar maddeyi tanıdık. Fizik aleminde ilerledik fakat metafizikte çok gerilerde kaldık. Fiziğin ötesini kavrayamadık. Maddeyi çözdük ama insanı çözemedik. Maddeyi çözüp insanı çözmemek demek, insana uygun bir medeniyet kuramamak demektir. İnsanı çözememiş olanlar hiçbir zaman insana uygun bir medeniyet de kuramayacaklardır. İnsanı çözmeden maddeyi çözmenin ne önemi var? Ondandır ki uzaya gidebilen insanoğlu, cep telefonu yapabilen insanoğlu, bilimde ilerleyen insanoğlu, insanlık aleminde çok gerilere düşmüş, inhiraflar içerisinde, sapıklıklar içerisinde, hayvanların yapmadığını yapar hale gelmiş. Hiçbir alanda emniyet kalmamış. Ne din, ne akıl, ne mal, ne can, ne nesil. İslam'ın garanti altına almış olduğu 5 alanda da emniyet sağlanamaz hale gelmiş. İnsan insanlığından utanır hale gelmiş. Halbuki fizik alanında bu kadar ilerlemeseydi insanoğlu, biraz da insanı tanımaya çalışsaydı ama o para getirmiyordu ki. Metafizik para getirmiyordu ki onlara. Ahlaklı olmak para kazandırmıyordu ki onlara. O yüzden onlar onu ihmal ettiler. İnsanı tanımaya çalışsalardı bile ne kadar tanıyabilirlerdi o da şüphe götürür. Onda da şüphe edebilirsiniz çünkü Allah gibi insanı tanımaları mümkün müdür? İnsanı yaratandan daha güzel onu tanıyacak olan var mıdır? Allah Azze ve Celle insana uygun bir medeniyet göndermişti. İnsan insanı bütün olarak tanıyamazdı çünkü. İnsan insanı tanıyamayacağından ötürü Allah Azze ve Celle ona kendisini tanıtıyordu. İnsana insanı tanıtıyordu ve ona insanca bir medeniyetin yolunu gösteriyordu. Sen benim seni tanıdığım gibi tanıyamazsın kendine insan diyordu. İnsana düşen şey Rabbinin kendisine göstermiş olduğu gibi bir medeniyet kurmaktı. Onu yapmayınca insanoğlu bataklığın içerisine gömüldü. Bugün şehvetin bataklığı içerisinde kıvranıp duruyor insanoğlu. Ne yapacağını bilemez vaziyette. Kendi nefsinin esiri, şeytanının esiri. Bu şekilde kıvranıp duruyor. Ve ne yapacağını bilemez, insana uygun bir medeniyeti nasıl kuracağını bilemez bir vaziyette kıvranıp duruyor. Esas itibariyle bütün değerlerini kaybetmiş, bütün değerler iflas etmiş olan bir medeniyet var karşımızda. Biz şimdi o medeniyetin içerisinde yer almak istiyoruz. Bütün değerleri tükenmiş olan bir medeniyetin içerisinde. Sonuçları çok kötü olan bir medeniyetin içerisinde. Madden ilerlemiş olsa bile manen çökmüş olan bir medeniyetin içerisinde. Siz o kriterleri kabul etmekle madden ilerlemiş olsanız bile hiçbir zaman hatta o kriterlerin bir kısmı İslami olsa bile yine de Allah'ın ipine sarılmış sayılmayacaksınız. Çünkü Allah Azze ve Celle için Allah'ın ipine sarılmış olmak için o kriterlere sarılmadınız. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun. Nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun ey iman edenler. Allah'tan nasıl korkmanız gerekiyorsa öyle korkun. Mevzu hadislere göre değil. İnsanlar tarafından uydurulmuş olan hadislere göre, uydurma hadislere göre değil. Kur'an'ın ayetlerine göre ve sahih olan hadislere göre Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun. Yanlış olan, uydurma olan delillere göre değil, sağlam delillere göre Allah'tan korkmak demek, Allah'tan hakkıyla korkmak demek, farzları yapmak, vacipleri yerine getirmek, hatta mümkünse sünnetleri, müstahapları yerine getirmek demek, Allah'tan hakkıyla korkmak demek, haramlardan kesin olarak kaçınmak ve şüpheli şeylerden bile kaçınmak demek, Allah'tan hakkıyla korkanlar böyle olurlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki, İslam'ın üç temel hadisinden birisi olarak kabul edilen hadiste, helalin ve haramın açık olduğunu ifade ediyordu. Helal da belli, haram da bellidir buyuruyordu. Bu ikisi arasında bazı şüpheli şeyler var. Her kim ki bu şüpheli şeylerden kendini koruyacak olursa, dinini ve ırzını korunmuş olur. Her kim ki kendini bunlardan korumaz da şüpheli şeylere düşecek olursa o takdirde harama düşmüş olur. Şüpheli şeylere düşen insanın hali ot koyunlarını yasak olan bölgenin kenarına kadar getirip otlatan çobanın haline benzer. Yasak olan bölgenin kenarına kadar getirmiş koyunlarını. Koyunlar o yasak bölgeye girdi girecekler sanki. İşte şüpheli şeylere düşen insanın hali ona benzer. Bir gün gelir haram olan bölgeye girer. Yasak olan bölgeye giriverir. Her kim kendini bunlardan koruyacak olursa dinini ve ırzını korumuş olur. Dikkat ediniz buyuruyordu. Vücutta bir et parçası var. O düzeldiği zaman tüm vücut düzelir. O bozulduğunda tüm vücut bozulur. Dikkat edin o kalptir buyurmuştu. Kalp eğer şüpheli şeylere meylediyorsa bozuk demektir. Bir meselede eğer ihtilaf var ise mümkün olduğu kadar ondan kaçınmak, Allah'tan hakkıyla korkmak kapsamındadır. Madem ki ulema bir mevzuda ihtilaf etmiş, madem ki bir mevzuda ulema ittifak edemedi, bazıları bazı delillere dayanarak haram dediler ve bazıları da yine bazı delillere dayanmak suretiyle hiç de yabana atılır deliller değilse, haram dedilerse, o arada kalan insanlar, müştehit olmayanlar, tercihte bulunamayanlara düşen vazife, o şüpheli şeylerden kaçınmak, haram olabilir diye düşünmek, Allah'tan hakkıyla korkmak, işte böyle gerçekleşebilir. Allah'tan hakkıyla korkanlar, Allah'ın kudretini, Allah'ın azabını düşünüp, ona göre korkanlar demektir. Allah'tan hakkıyla korkan adam, Kur'an buyurur ki, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ Allah'tan ancak hakkıyla alimler korkar. Demek ki Allah Azze ve Celle, Allah'tan hakkıyla korkun derken, ilim sahibi olun da demiş oluyor bize. Fatih suresindeki bu ayet, bu ayeti tefsir ediyor. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ Allah'tan ancak ulema olan korkar. Alimler korkar, ilim sahipleri korkar. Çünkü ilim sahipleri Allah'ın delillerini görürler. İlim sahipleri Allah'ın kudretini görürler. Onlar yalnız bakmazlar, görürler aynı zamanda. İşte onlar Allah'tan hakkıyla korkarlar. Ondan ötürü Allah Azze ve Celle, madem ki ittakullaha hakka tukatih buyuruyor, Allah'tan hakkıyla korkun. Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkun. Bunu başarabilmeniz ancak ilim sahibi olmanızla mümkündür. Demek isteniyor ki, ey kullarım, ilim sahibi olun ki benden hakkıyla korkabilirsiniz. Allah'tan hakkıyla korkmak demek, yeryüzünden Allah'ın dost olarak kabul etmediği, düşman olarak kabul ettiklerini aynen Allah'ın kabul ettiği gibi kabul etmek demek. Eğer bir insan Allah'ın düşman olarak kabul ettiğini dost olarak kabul ediyorsa, Allah'ın dost olarak kabul ettiğini dost olarak görmüyor, terk ediyorsa, kafirleri dost ediniyor, Müslümanları ise terk ediyor, Müslümanlara sırtını dönüyor, Müslümanlarla diyalog yapmıyor ama dinler arası diyalog diyerek ehli kitapla kafirlerle diyalog yapıyorsa, Müslümanlarla diyaloğu terk ediyor, cemaatlerle diyaloğu terk ediyor, hiçbir cemaatin programına katılmıyor, davetlerine icabet etmiyor ama ehli kitapla her gün görüşüyor, sahte iftar sofralarında buluşuyorsa, Allah'tan hakkıyla korkmuyor demektir. Allah'tan hakkıyla korkanlar Allah'ın dostlarını dost edinirler, düşmanlarını düşman edinirler. Çünkü Allah'ın düşmanı düşman edinmeyenden Allah razı değildir. İmanın iki yönü var. Sadece sevmek değil, aynı zamanda nefret var. Yalnızca Allah için sevmek kafi değil. Aynı zamanda Allah için buğz eden ancak onlar iman etmişlerdir. Sadece Allah için sevmek kafi değil. Mümin kardeşini sever Allah için. Ama bu yetmez. Aynı zamanda kafirden nefret eder Allah için. Her kim ki kafirden nefret etmiyorsa o Allah'ın istediği şekilde iman etmemiş demektir. Ya eyyühellezine menuttakullah hakka tukati. Ey iman edenler Allah'tan korkun ama bildiğiniz gibi değil. Kafanıza göre değil. Hakkıyla Allah'tan korkun. Korkulması gerektiği şekilde Allah'tan korkun ey iman edenler. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Başka türlü ölmeyesiniz ha. Müslüman olmaktan başka türlü ölmeyiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadislerinden mümince yaşayanların mümince öleceklerini haber veriyordu bize. Her kim ki Müslüman olarak ölmek istiyorsa Müslüman olarak yaşasın. İslam onun hayat tarzı olsun. Hayat tarzı İslam olmayan ölürken de İslam üzere ölemeyebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurmuştu ki, bir insan cennetlik ameller işler, tam cennetlik olacakken ömrünün sonuna doğru cehennemlik ameller işlemeye başlar ve cehennemliklerden oluverir. Bir insan da cehennemlik ameller işler, tam cehennemlik olacakken ömrünün sonuna doğru cennetlik ameller işlemeye başlar ve cennetlik oluverir. Nasıl oluyor böyle bir şey? Bir insan bir hayat boyu cennetlik ameller işlesin ve sonra ömrünün sonunda cehennemlik ameller işlemeye başlasın. Böyle bir şey nasıl olabilir? Rabbul Alemin olan Allah, Gafur ve Rahim olan Allah, Rahman olan Allah böyle bir şeye nasıl müsaade eder? Bir ömür boyu kendine kulluk yapmış olan kulunu ömrünün sonunda nasıl muhafaza etmez ve Müslüman olarak ölmemesine müsaade eder? Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Çünkü o insanın kalbinde maraz vardı. İnsanlar görmüyorlardı ama Allah görüyordu. Tıpkı şeytanın kalbindekini gördüğü gibi. Melekler şeytanı kendileri gibi zannediyorlardı. Allah'a secde ediyordu çünkü. Halbuki Allah şeytanın kalbindekini biliyordu. Onun hakiki secde etmediğini biliyordu. Hakiki bir itaatle Allah'a itaat etmediğini biliyordu. Allah'ın sonsuz büyüklüğü karşısında eğiliyordu şeytan ama Allah Azze ve Celle'ye tam itaat değildi bu aslında. Adem'e secde et dediği zaman da etmeliydi. Edemeyecekti. Allah biliyordu, melekler bilmiyordu. Allah onu ortaya çıkartmak istedi. Şeytan da bir ömür boyu Allah'a secde etmişti. Ama ömrünün sonuna doğru Allah ortaya çıkardı. Kalbindeki marazı, kalbinde ne maraz varsa ortaya çıkar. Yoksa Allah ortaya çıkartır. Başına gelen musibetler kalpteki maraza göredir. Başına gelen imtihanlar kalpteki maraza göredir. Allah'ın şeytanı o şekilde imtihan etmesi şeytanın kalbindeki hastalığa göreydi. Kalpte kibir olunca kibri yıkacak olan şey Adem'e secde etmesiydi. Allah Azze ve Celle o yüzden böyle emrediyordu. Kalpte nasıl bir maraz varsa ona göre imtihan olacak. Kalpte nasıl bir maraz varsa ona göre emir gelecek. Ona göre bir takım musibetlerle karşı karşıya kalacaksınız. Kalbinizdeki hastalığa göre. Eğer kalpte bir maraz var ama insanlar farkında değillerse Allah Azze ve Celle mutlaka onu ortaya çıkaracaktır. O yüzden Kur'an öyle der. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Başka türlü ölmeyin. Çünkü en önemli mesele nasıl öldüğünüz. Çünkü bazı hadislerde geldiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanın nasıl yaşadıysa o şekilde öleceğini, nasıl öldüyse o şekilde haşrolunacağına dair hadisler var. Allah Resulü'nden gelmiş olan hadislerden elde edilen manalar bunlar. Nasıl yaşadıysanız o şekilde öleceksiniz ekseriyetle. Kalpte bir maraz yoksa, eğer gizli bir hastalık yoksa, nasıl yaşadıysanız o şekilde ölürsünüz. Nasıl öldüyseniz o şekilde dirilirsiniz. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Hazreti Yakup da oğullarına öyle söylemişti. Ölüm döşeğindeyken ey oğullarım demişti. فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Başka türlü ölmeyesiniz ha demişti. Müslüman olarak ölmekten başka bir şekilde ölmeyin. Bütün peygamberler aynı şeyi söylediler. Hepsi Müslüman olun diyorlardı. Demek ki bütün peygamberlere İslam dini gönderilmişti. Hepsi İslam olun diyorlardı. Müslim olun, İslam olun diyorlardı.
Hepsinin dini aynıydı. Şeriatları farklıydı ama dinleri aynıydı. Hepsi tevhid dini üzere gönderilmişlerdi. Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkun ey iman edenler. Allah'tan hakkıyla korkmak, aynı zamanda Allah'ı görüyormuşçasına olmak demek. Cibril hadisi olarak meşhur olan hadiste, Cebrail aleyhisselam insan suretinde gelmiş, Peygamberimizin dizinin dibine oturmuştu mescitte. Allah Resulü insanların içerisindeyken, meleğin bu şekilde geldiği de vakidir. İnsan suretinde gelmiş ve vahiyi getirmiş idi. Bazen insan suretinde gelmiş ve sahabe-i kirama bir şeyler öğretmek istemişti. Onların sormadığı ama sormaları gereken şeyleri, önemli noktaları sormak için gönderiliyordu Cibril. İşte gelmişti Efendimiz'e, İslam'ı soruyordu. Bembeyaz bir elbiseyle gelmişti. Hazreti Ömer anlatır, o adamı daha evvel hiç görmemiştik diyor. Benlik uzaktan gelmişti ama üzerindeki elbise bembeyazdı. Hiç leke yoktu üzerinde. Uzaktan gelen bir insan nasıl böyle temiz olabilirdi? Hayret etmiştik. Oturdu ve Resulullah'a sorular soruyordu. Ehbirni anil İslam dedi. İslam'dan haber et bana. Allah Resulü İslam'ın 5 şartı diye bildiğimiz o şeyleri saydı. Sonra ehbirni anil iman dedi. İmandan haber ver bana. Resulullah imanın şartları dediğimiz 6 maddeyi söyledi. Sonra ihsan nedir dedi. İhsanı söyle bana. İhsan hakikatte bir şey güzel yapmak demek.
Allah inna Allah yuhibbul muhsinin buyuruyor. Allah muhsin olanları, güzel yapanları, ne yapıyorsa yapsın güzel yapanları sever. İbadet de yapsa güzel yapar. Araba da yapsa güzel yapar. Şu duvarı da boyasa güzel boyar. Halıyı da yapsa güzel yapar. Allah bu ahlakı öğretti Müslümanlara. Ama Müslümanlar o ahlakı kaybettiler. Yaptıklarını güzel yapmıyorlar. Araba yapsalar güzel yapmıyorlar. Ne iş yapsalar güzel yapmıyorlar. Koltuk yapsalar sağlam yapmıyorlar. İşin hilesindeler. Halbuki Allah inna Allah'a yuhibbul muhsinin diyor. Allah güzel yapanları sever.
Ne iş yaparsan yap, güzel yap. Kitap okuyorsan güzel oku. Derinliklerini anlamaya çalış. Kur'an okuyorsan güzel oku. Halı yapıyorsan güzel yap. Kebapçıysan kebabı güzel yap. Televizyon imal ediyorsan güzel imal et. Allah işi güzel yapanları sever. Hatta Allah öldürürken bile, bir hayvanı keserken bile güzel keseni sever. Acı vermeden keseni sever. Ne iş yaparsan yap, güzel yap. Allah güzel yapanı sever. İbadetlerini de güzel yapanı sever. İhsan nedir dedi Cebrail aleyhisselam. Her soruyu sorduğunda, Efendimiz cevap verdiğinde sadakte diyordu. Doğru söyledin. Ömer der ki, hayret ettik ne biçim konuşuyordu bu adam. Hem soru soruyor Resulullah'a, hem de doğru söyledin diyor. Sanki Resulullah'tan daha iyi biliyormuş gibi. Hayret ettik. Sonra ihsanı sordu. İhsan nedir dedi. Allah Resulü buyurdu ki ihsan sen Allah'ı görmediğin halde Allah'ı görüyormuş gibi ibadet yapmandır. O kadar güzel ibadet yapacaksın ki sanki Allah'ı görüyorsun. Sanki onun önündesin. Sanki Allah'ın ayakları var. Sen Allah'ın ayaklarına secde ediyorsun. Başını secdeye koyduğun zaman sanki Allah'ın ayaklarına secde ediyorsun gibi koyacaksın. Sanki son namazın gibi kılacaksın. Sanki Sırat Köprüsü'nün üzerindeymiş gibi kılacaksın. Sanki sol tarafında cehennem, sağ tarafında cennetmiş gibi, sanki son namazınmış gibi. Allah'ı görüyormuş gibi. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Sen Allah'ı görüyorsun gibi kılabiliyorsan ihsan makamındasın, muhsinlerdensin. O makama çıkamadıysan,
Ama Allah seni görüyormuş gibi hissediyorsan murakabe makamındasın. Bir derece aşağıda olsa o da yüksek bir makam. Allah'tan hakkıyla korkmak demek bu demek. Allah'ı görüyorcasına korkmak demek. Allah'ı görüyorcasına farzları yapmak demek. Allah'ı görüyorcasına haramlardan sakınmak demek. Nereye gidersen Allah'ın seni gördüğünü hissetmek demek. İhsan makamında olmak demek. Dolayısıyla muhsin olanlar hakkıyla Allah'tan korkan kimselerdir. Aynı zamanda Allah'a şükredenler, Allah'a karşı görevlerini yerine getirenler ve Allah'ın davası için mücadele edenler, işte onlar hakkıyla Allah'tan korkan kimselerdir. Allah'ın davası için mücadele etmeyenler Allah'tan hakkıyla korkmuş sayılamazlar. Sabahlara kadar namaz kılsınlar, takva sayılamazlar. Yeryüzünde Allah'ın dini ayaklar altındayken, yeryüzünde Kur'an ayaklar altındayken, Kur'an mahcur bırakılmışken, yeryüzünde her tarafta Müslüman kanı akıtılırken, yeryüzünde Müslümanların, Müslüman kadınların hızlarına geçilirken, hiçbir şey yapmadan seyredenler, kendi mahallesinde, kendi ailesi içerisinde, kendi mektebinde, kendi bakkal ise, dükkan sahibi ise, komşusuyla, her ne ise çevresiyle bir şeyler yapmayanlar, mücadele etmeyenler, olayları sadece uzaktan seyredenler, hakkıyla korkmuş sayılamazlar Allah'tan. Hakkıyla korkmuş olsaydılar mücadeleye atılırlardı. Allah'tan hakkıyla korkanlar kullardan korkmazlar. Kullardan korkuyorsa Allah'tan korkmadığındandır. Allah'tan korksaydı kullardan korkmayacaktı. Görevini yerine getirecekti. Ben görevimi bilirim diyecekti. Başıma ne gelecekse gelecek bu yolda. Sonuçta vereceğim bir candan başka bir şey değil diyecekti. Allah'tan korkan kullardan korkmaz. Allah'tan korksaydı Allah'ın mücadele edin talimatına uyardı. Madem mücadele etmiyor, Allah'ın Kur'an'ının bazı ayetlerini yerine getirmiyor, Kur'an'ın bir kısmını mehcur bırakmış, Kur'an'ın bir kısmıyla amel etmiyor, o takdirde Allah'tan hakkıyla korkmuyor demektir. Allah'tan hakkıyla korkanlar Kur'an'ın bütün talimatlarını, Resulullah'ın bütün talimatlarını yerine getirmeye çalışırlar. Çünkü bütün emirler Allah'ın kıyamet gününde soracağı şeylerdir. Allah Azze ve Celle emrettiyse onu kıyamet günü soracak demektir. Allah'tan hakkıyla korkan o emri yerine getirmeye çalışır. Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkun. Demek ki korkanlar çoktur ama hakkıyla korkanlar azdır. Hem Allah'a hakkıyla şükretmek, hem adaleti yeryüzünde adaleti gerçekleştirmek, Allah'ın ahdini, Allah'ın zimmetini gerçekleştirmek, Allah'a vermiş olduğu sözü, ruhlar alemindeyken vermiş olduğu sözü, elestu bi rabbikum sualine, Rabbiniz değil miyim sualine, bele diye cevap verdiyse gerçekten, evet Rabbimizsin Allah'ımız dediyse, evet eğer o sözü verdiyse ona göre davrananlar, işte sadece onlar Allah'tan hakkıyla korkanlardır. Ve ey iman edenler, ve'tasimu bihablillahi cemi'a, Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız, toptan sarılınız Allah'ın ipine, hablullah'a sımsıkı ve toptan sarılınız. Ve la teferraku, ve bölünmeyin, parçalanmayın. Allah Azze ve Celle Müslümanlara cemaat halinde olmayı emretmektedir bu ayetinde. Ey iman edenler, Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi, Allah Resulü'nden gelen bir rivayete göre hablullah, Kur'an'ın kendisidir. Allah'ın ipi Kur'an'dır. Kur'an, Allah'ın gökten insanlara indirdiği bir iptir. İp Müslümanları birbirine bağlar, birbirine kenetler. O yüzden hem Allah'a sarılalım manasında Allah'ın ipi, Allah'ın ipine sarılan Allah'a sarılmış demektir. Allah'a sarılan yerinden kımıldamaz. Allah'a sarılan yerinden kımıldar mı? Dağın etrafından bir halat çekseydiniz mesela, o halata sarılanlar yerinden kımıldar mı? Allah'a sarılanlar yerlerinden kımıldar mı? Allah'a sarılanlar taviz verirler mi dinlerinden? Allah'a sarılın ey iman edenler! Allah'ın ipine sarılın! Allah'ın Kur'an'ına sarılın! Allah'ın ahdine sarılın! Allah'ın zimmetine sarılın! Allah'ın peygamberine sarılın! Ve sakın ha sakın aranızı tefrika çıkarmayın. Cemaat olun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki, her kim cennetin yüksek makamlarını istiyorsa, cennetin ortalarını istiyorsa, köşklerini istiyorsa, Firdevs cennetlerini istiyorsa, sakın cemaatten ayrılmasın buyurdu. Çünkü şeytan iki kişiden uzaktır, bir kişiye yakındır buyuruyordu. Tek başınıza kalmayın diyordu. Tek başınıza cenneti kazanmanız zordur. Tek başına kurtuluş yoktur. Allah'ın dini olan İslam bize hiçbir şekilde parçalanmamayı emrediyordu. Fakat Müslümanlar 73 parçaya bölündüler. Allah Resulü'nün hadiste ifade ettiği gibi. Tevhid üzere olanlar, onlar kurtulmuşlardır. Tevhidden sapmalar gösterenler, onlar şirke düşmüşlerdir. Müminler Allah'ın ipine sarılırlarken tek tek sarılmakla değil, toptan sarılmakla emrolundular. Her gün Fatiha'da İyyâke na'bud demiyor musunuz? Allah'ım diye söz veriyoruz her gün 40 defa. Sana kulluk edeceğiz, yalnız sana. Ama toptan İyyâke na'bud, İyyâke a'bud demiyorsunuz dikkat ederseniz. Sana ben ibadet edeceğim, yalnız sana. Yalnız sana ibadet edeceğim Allah'ım demiyor. Yalnız sana ibadet edeceğiz Allah'ımız, Rabbimiz diyoruz. İbadeti de toptan yapacağımızı, cemaat halinde olacağımıza dair söz veriyoruz Allah'a. İyyâke na'bud diyenler neden tefrikalara düşüyorlar? Bugün eğer bazı meselelerde anlaşamıyorlarsa Allah Azze ve Celle o gibi meselelerde ne yapmaları gerektiğini Müslümanlara gösterdi. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Bir mevzuda anlaşamazsanız tefrikaya düşer, farklı görüşler sahibi olacak olursanız o takdirde o meseleyi Allah'a ve Resulüne arz ediniz. Bakın bakalım Kur'an ne diyor, sünnet ne diyor o meselede? Kafanıza göre konuşmayın. Herkes bence diye konuşmasın. Sen kimsin? Bence diye konuşanlar, Kur'an'a dayanarak konuşmayanlar, hadislere dayanarak konuşmayanlar, hikayelere dayanarak konuşanlar, kendi indiği görüşlerine dayanarak konuşanlar, onlar bilsinler ki Allah onların görüşlerinden razı değildir. Allah onların hallerinden de razı değildir. Bir mevzuda anlaşmazlık varsa Müslümanlar arasında ne yapılması gerektiğini Kur'an ortaya koyuyor. Kur'an'ın kriterine göre bakacaksınız diyor. Allah'a bakacaksınız, peygambere bakacaksınız. Allah ve Resulü ne emrediyor onu yapacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra sapmamanız için size iki şey bırakıyorum demişti. Benden sonra sapmamanız için İki şeyi bırakıyorum size. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim buyurdu. Bunlara sarılırsanız sapmazsınız, bölünmezsiniz, parçalanmazsınız. Dört mezhep alimlerin ya da neyse kaç mezhep var ise dört mezhebi de, 14 mezhebi de bütün ulema hepsi Kur'an ve sünnet dediler. Ana meselelerde hiçbir zaman ihtilaf etmediler. Onların ihtilafı ilimlerinin derinliğinden kaynaklandı. Bugün Müslümanların ihtilafı cehaletlerinden kaynaklanıyor. Mezhep ulemasının ihtilafı gibi değil. Bugünün ihtilafı cehaletten kaynaklanıyor. Bugünün ihtilafı Kur'an'a sünnete bakmamaktan kaynaklanıyor. Bugünün ihtilafı Kur'an ve sünnette belirlenmiş olan meselelerde gerçekleşiyor çünkü. İçtihadi alanda değil, içtihat alanı dışında nas olan meselelerde de ihtilaf ediyor Müslümanlar. Halbuki böyle bir şey caiz midir? Nas olan meselede ayet ve hadis olan bir konuda ihtilaf olabilir mi? Allah Azze ve Celle bize nasıl birleşeceğimizi, anlaşamadığımız durumlarda ne yapacağımızı bize haber etmişti. Fakat o noktaya dikkat etmedi Müslümanlar. Parça parça oldular. Bunlardan bir kısmı tevhid üzere devam ediyor yollarına. Onlar tevhidden taviz vermediler. Onlar farzlardan taviz vermediler. Onlar haramlardan taviz vermediler. Bir şey farz ise veya haram ise o meselede geri adım atmak, taviz vermek demektir. Ama bir şey farz veya haram değil ise o meselede eğer bizim önümüze genişlik konulmuş ise ondan istifade etmek, taviz vermek demek olamaz. Allah Azze ve Celle müminlerin toptan Allah'ın ipine sarılmalarını emrediyordu. Onlar kardeş olacaklardı. Onlar Allah'ın ipine toptan sarılacaklardı, fert fert değil. Bu şekilde Allah Azze ve Celle müminlere cemaat olmayı emretmektedir. Yalnız kalmayacaklar. Hiçbir zaman bir Müslüman yalnız kalmayacak. Namazı kılarken bile yanında birisinin olmasını isteyecek. Yalnız namaz kılmak istemeyecek. Hiçbiriniz evinizde namaz kılsanız bile, evinizde bile namaz kılarken cemaatle kılacaksınız. Hanımınızı çağıracaksınız yanınıza. Ananızı çağıracaksınız. Çocuğunuzu çağıracaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir namazı tek başına kılmazdı. Seferde olsa, mukim olsa fark etmezdi. Savaşta olsa bile cemaatle kılardı. Ey müminler, toptan Allah'ın ipine sarılın. İbadetleri gerçekleştirirken de cemaat halinde gerçekleştirin. Nasıl ki kullu nefsin bimâ kesebet rehîne illâ eshâbel yemîn buyurulmuş. Her nefis kendi kazancına bağlı ama herkes kendi yaptığı kadar sevap ve günah kazanırken eshâbul yemîn'den olanlar böyle değiller. Ayetin bir manasına göre eshâbul yemîn yemin etmiş olanlar demek. Bir araya gelmişler, Allah'a hizmet etmek için yemin etmişler, dönmemek üzere yemin etmişler. İşte onlar demek. Onlar bir araya gelmiş, yemin etmiş olanlar, hiçbir zaman davadan geri dönmeyeceklerine dair söz vermiş olanlar, Allah'ın ipine sarılmış olanlar, Allah Resulüne beyat ederlerken, o Müslümanlardan bazıları düşmana karşı sırtımı dönmeyeceğim ya Resulallah diye beyat ediyorlardı. Düşmanla ne zaman nerede karşı karşıya kalırsam kalayım, hiçbir zaman sırtımı dönmeyeceğim düşmana. Resulullah böyle beyat alıyordu ashabından. Yiğit peygamber, yiğit bir ashab oluşturuyordu bu şekilde. Sırtınızı dönmeyeceksiniz düşmana diyordu. Sırtından vurulmayacağım diye yemin ediyor, beyat ediyorlardı Resulullah'ın huzurunda. Sırtından vurulmayacağım ya Resulallah. Müslüman olarak öleceğim demenin bir manası buydu. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olarak ölmek demek, kafire sırtını dönmemek demek, hiçbir zaman geri adım atmamak demek. Ve işte onlar bir araya gelmiş, söz vermiş olan, cemaat olmuş olan Müslümanlar. Hiçbir zaman geri adım atmamak için yemin etmiş olan Müslümanlar onlar. Eshabun yeminin bir manası bu. İşte Allah Azze ve Celle orada da cemaat halinde olmayı emreder. Kur'an'da birçok ayet bu mesele üzerinde, birçok hadis bu mesele üzerinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir yolculuğa çıksak bile, üç kişi çıktıysak bir yolculuğa, mutlaka birinin imam seçilmesi gerektiğini ilan ediyordu. Hiçbir zaman Müslümanların başıboş kalmasını caiz görmüyordu. Resulullah'ın o mübarek cesedi daha defnedilmeden Sahabe-i kiram bir araya toplanmışlardı. Müslümanların başsız kalması, bir gün bile başsız kalmaları caiz değil diyorlardı. Ve hemen bir imam seçiyorlardı kendi aralarında. Ebu Bekir Sıddık imam oluyordu. Müslümanlar hiçbir zaman tefrikaya düşmeyeceklerdi. Düşmemeliydiler. İmamlar olmadığı zaman tefrikaya düşerler. İmamsız olurlarsa elbette ki aralarında bazı konularda anlaşamadıkları zaman son sözü kim söyleyecek? Allah Azze ve Celle bu şekilde cemaati muhafaza etmek gerektiğini de ilan etmiş oluyordu. Cemaatsız bir yere varmak mümkün değildi. Cemaatsız devlete ulaşmak mümkün değildi. Devletsiz medeniyete ulaşmak mümkün değil. Dolayısıyla cemaat olmadan devlet, devlet olmadan da İslam medeniyeti kurulamaz. O halde işin başı İslam cemaati olmaktır. Müminler cemaat olacaklar. Cemaatin nimetlerinden istifade edecekler. Maddi nimetleri kastetmiyorum. Manevi lezzetlerden ve nimetlerden bahsediyorum ben size. Belki bugün bazı cemaatler maddi nimetlerden istifade edilen cemaat durumuna gelmiş olabilirler. Belki bazıları holdikler haline gelmiş olabilirler. Belki bazıları manevi lezzet alınan yer olmaktan çıkışmış, maddi imkanları geliştirmek için girilen ekoller, ekipler, gruplar haline gelmiş olabilirler. Onlar o şekilde hiçbir yere varamayacaklardır. Müslümanlar bir arada olmak zorundalar. Fakat bu bir arada olmaları esnasında elbette ki bir takım problemler yaşayacaklar. Nasıl ki bir ailenin içerisinde oluyorsa aynen öyle. Bir aile bir aradadır. Eşler bir aradadır. Çocuklar anne babasıyla birliktedir. Ama yine de onların arasında bazı problemler olabilir. İşte o problemler çıktığı zaman nasıl ki çocuk annemdir der, babamdır der, görmezden gelmeye çalışır. Anne baba da çocuğumdur der, görmezden gelir. Kardeşler arasında olduğu zaman kardeşimdir der. Neyse der, hadi vazgeçtim der, görmezden gelir. Aynı şekilde cemaat arasında da bir takım problemler olduğu zaman da aynı tavır gösterilmeli. Neden? Neden eşler arasında bir takım problemler olduğunda hemen boşanma yoluna gitmezler? Neden? Çünkü nikahlıdırlar da ondan. Çünkü çocukları vardır da ondan. Davanla ve cemaatinle nikahlanmalısın. Davasıyla, cemaatiyle nikahlanmamış olanlar en küçük bir pürüzle karşılaştıklarında hemen ayrılmayı tercih ederler. Cemaatin kıymetini anlamış olanlar cemaat içerisinde fitne çıkartmazlar. Cemaatin kıymetini anlayanlar cemaat içinde fitne çıkartanlara engel olurlar. Cemaatin kıymetini anlayanlar cemaat sayesinde sevap kazanacağının farkına varırlar. Cemaat olmasa hizmet olmaz. Hizmet olmasa sen de tembel tembel yatardın ben de. Sen evinde, ben evimde. Herkes tembel tembel yatardı. Cemaat olmazsa hiç kimse faaliyet yapmazdı. Dolayısıyla cemaat demek, sevap kapısı demek, cemaat demek. İş bulan, iş arayanlar nasıl ki iş buldukları zaman sevinirlerse, cemaatin içinde kendisine bir görev verilenler de Allah rızası için şu hizmeti yap denildiğinde o görev verildiği zaman aynen öyle sevinmelidirler. Çünkü kendilerine cennetin kapısı açılmıştır. İstihdam edilmişlerdir. Boş boş yatanlar nasıl ki maaş alamıyorlarsa bu dünyada cenneti de öyle kazanamazlar ahirette. Cemaat demek sana imkan verilmesi demek. Görev demek sana imkan verilmesi demek. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın habline, Allah'ın ipine, Allah'ın halatına sımsıkı sarılın. Ama toptan bir şekilde sarılın ey iman edenler. Tek başınıza bir şey yapamazsınız. tek başınıza bir şey yapamazsınız. Yapamadılar, yapamayacaksınız. Tek başına imanla Allah'a ulaşmak da zordur. Tek başına kalanlar, ben bu şekilde de Allah'a imanla ulaşırım zannedenler, tehlikeye atmış olurlar kendilerini. Ve aynı zamanda imanla ulaşsalar bile valizler boş olarak ulaşırlar. Ve sen tek başına çok komplike faaliyetler yapamazsın. İslam düşmanları her türlü bir araya gelmişler. Devletler olmuşlar. Komplike faaliyetler yapıyorlar. İlmi faaliyetler yapıyorlar. Her biri bir görev ifa ediyor. Her biri kendi görevinde uzmanlaşıyor. Ve her birisi bizi paramparça edebilmek için ne gibi planlar yapıyor bir düşünsene. Onlara tek başına karşı koyabilir misin? Düşmanların tek başına mı çalışıyor? Tek başına sen bir taksi bile yapamazsın. Bırak bir cemaatin başarabileceklerini, bırak bir devleti, bırak bir medeniyeti kurmayı. Sen bir taksi bile yapamazsın tek başına. Bir telefon bile yapamazsın tek başına. Söyler misiniz bana, bir arabanın bütün parçalarını yapabilecek bir insan gösterebilir misiniz? Motorundaki binlerce parçanın hepsinde uzman olacak, yapacak bir insan, kaportasında uzman olacak, camını uzmanca yapacak, lastiğini uzmanca yapacak, bütün parçalarını. Söyler misiniz bana, teybini, klimasını, fren sistemini, söyleyin bana, bütün parçalarını yapabilecek bir insan var mı dünyada? Bir araba bile yapılamıyor da İslam medeniyetinin on binlerce elmas parçasını nasıl yapacak bir insan? Cemaat olmadan devlet nasıl olacak? Devlet olmadan medeniyet nasıl olacak? Bu mesele üzerinde durmamın sebebi öyle fitne fikirler ortaya atılıyor ki cemaate karşı bazı fikirler ortaya atılıyor. Güya onlar şeytanın sağdan yaklaşması gibi yaklaşanlara aldanmış gafiller. İyi niyetli olanlar, gafil olanlar, kötü niyetli olanlarsa da zaten konumuzun dışında. Onlar şeytanın sağdan yaklaşması gibi yaklaşan şeytanlar. Onlar diyorlar ki, bu cemaatler insanları bölüyorlar diyorlar. O yüzden cemaat olmamak lazım diyorlar. Herkes fert olarak kalmalı diyorlar. Halbuki cemaatler bölmüyorlar. Milyonlara bölünecek olan Müslümanları belki yüzlere bölmüş oluyorlar. Yoksa milyonlara bölüneceklerdi. Her birisi ayrı bir şey olacaktı. Yine onlar cemaatlerde hiç olmazsa kısmen toplanmış oldular. Nasıl ki aynı mantıkla mezheplere de karşı gelirler. Mezheplerin de Müslümanları böldüğünü iddia ederler. Halbuki mezhepler milyonlarca görüşün ortaya çıkmasına engel oldu. Birkaç görüş ortaya çıktı sadece. Çünkü iş alimlerin elinde kalırsa elbette ki ilmi bir şekilde konuşur düşünürler. Ya şu doğrudur ya şu doğrudur derler. Delilleri incelerler. İki tane görüş çıkar ortaya. Üç tane görüş çıkar ortaya. Üç milyon tane görüş ortaya çıkacak değil. Ama iş cahillerin elinde kaldığı zaman milyonlarca görüş ortaya çıkar. Zaten niyetleri de bu. Mezhepler aleyhinde Müslümanları hakikatte birleştiren cemaatler ve mezheplerin aleyhinde konuşuyorlar. Onlar Müslümanları bölüyor diyorlar. Halbuki onlar zaten milyonlara bölünecek olan Müslümanları yüzlere, onlara, üçe, dörde bölmüş oluyorlar sadece. Eğer daha da birleştirmek istiyorsanız o işin yolu öyle değil. Cemaati inkar etmek değil. O işin yolu gelin cemaatler Kur'an ve sünnet üzerinde buluşsun. Gelin anlaşamadıkları meseleleri ilmi delillerle ortaya koysunlar. Gelin dinler arası diyalog yapanlar. Gelin cemaatler arası diyalog yapılsın. Ama nasılsın, iyi misin ötesine geçilsin. Laf olsun diye görüşme değil, ilmi bir tarzda görüşmeler yapılsın. Anlaşılamayan meseleler, metotla, stratejiyle ilgili mevzular ilmi bir tarzda ortaya konulsun. Kur'an ve sünnetle, delille konuşulsun. Hiç kimse kendi kafasına göre konuşmasın. Gelin bunu söyleyin. Neden Müslümanları daha da fazla bölünmekten korunmuş olan cemaatin, cemaatlerin aleyhinde konuşuyorsunuz? Bunların bir kısmı cemaat olamamış. Cemaat olamayınca cemaatin aleyhinde bulunan kimselerdirler. Cemaat olmanın sıkıntısı çoktur. Cemaat olmak demek, bir aile olmak demek, bir sürü mevzuyla uğraşmak demek, binlerce problemle uğraşmak demek, binlerce insanla uğraşmak demek, her bir insan bir problem. Her biri bir yerden gelmiş. Her biri kendine göre bir zeka seviyesi var. Kendine göre bir kültür seviyesi var. Kendine göre fikirleri var. Her insan ayrı bir alem. Binlerce insanla uğraşmak, binlerce problem demek, talebelerle ilgilenmek, problem demek, bu sıkıntıları göze alamayanlar cemaatin aleyhinde konuşuyorlar. Allah Azze ve Celle Allah'ın ipine sımsıkı sarılın derken وَاَتَسِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا buyurdu. Cemiyan olarak, toptan, cem olarak bir araya gelmiş olarak Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipine tek başıma da sarılırım zannetmeyin. Hem sarılamazsın, hem sarılsan bile Allah kabul etmiyor. وَاَتَسِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا buyuruyor çünkü. Toptan sarılın Allah'ın ipine diyor. Sen, ben tek başıma da sarılırım diyorsun. Allah'tan iyi mi biliyorsun? Cemaatin başarabildiğini sen başarabilir misin? Kafirler cemaat halinde, devlet halinde seninle mücadele ediyorlar. Sen tek başına ne yapabilirsin? Eğer ilmi meselelerde anlaşamıyorsanız, o meseleleri Allah'a ve Resulüne götürün. Eğer araya nefisleri sokuyorsanız tevbe istiğfar edin. Eğer benlik davası gidiyorsanız yaptıklarınızın hepsi boşa gider. Çektiğiniz bütün sıkıntılar boşa gider. Eğer mesele benlik davası ise, ben diyor da, ben olayım olmasın davası ise mesele, o zaman yapılanların hepsi boşa gider. Ben insanların önünde olayım meselesi ise eğer mesele, o insanlar bir gün gelir sana düşman oluverirler. İnsanlar için yapan ahmaktır. İnsanlar için çalışan ahmaktır. O insanların bir gün aleyhine döndüğünü gördüğü zaman eyvah der, değmezmiş bu insanlar için. Yıllarca emek verdiği insanların fitne çıkardıklarını, aleyhine döndüklerini gördüğü zaman işte o zaman eyvah der, değmezmiş bu insanlar için. Tam ihlasa erenler hiçbir zaman insanlar için hiçbir şey yapmazlar. Allah Azze ve Celle müminlerin dağılmaması, parçalanmaması üzerinde ayetin devamı var. Fakat onu, o noktayı haftaya bırakmak istiyorum. O mesele de uzun süreceği için o meseleyi haftaya bırakmak istiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi aramıza kardeşlik tohumlarını ek. Ya Rabbi yeryüzünde sen rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi Amerika'ya karşı mücadele eden kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi İsrail'e karşı mücadele eden kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi onların şehitlerine rahmet eyle. Ya Rabbi onların gazilerine merhametinle muamele ile, ya Rabbi onların taraftarlarını çoğalt, ya Rabbi onlara destek verenleri çoğalt, ya Rabbi topyekun ümmet olarak mücadele etmeyi nasip eyle, ya Rabbi kenarda duranlardan değil, işin içinde olanlardan olmayı nasip eyle, ya Rabbi senin ipine sımsıkı sarılanlardan olmayı nasip eyle, ya Rabbi toptan senin ipine sarılanlardan olmayı nasip eyle, ya Rabbi bizi bölmek istiyorlar, sen onları böl ya Rabbi. Bizi bölmek isteyenleri böl ya Rabbi. Bizi bölmek isteyenleri böl ya Rabbi. Seni sevmeyi nasip et ya Rabbi. Senin uğrunda mücadeleyi sevmeyi nasip et ya Rabbi. Lillahi Teala el-Fatiha.